gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir ve değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı bugün sizler için Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. İki değerli telefon konuğumuz olacak. Neler konuşacağız? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak sanatçı Zafer Baykal telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Çok yönlü sanat serüvenine resimle başlayan, seramik ve müziği harmanlayan ve birçok projeye imza atmasının yanı sıra bir de şiir kitabı bulunan değerli sanatçı Zafer Baykal'da Disiplinler Arası Çalışmaları ve Kırık Sesler adlı şiir kitabı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata telefon hattımızda olacak. Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan mizah kitabı örnekleri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzla telefon bağlantısı kuruyoruz.
Uzun oldu gideli sen, ne de koydu ah bir bilsen. Beni sorarsan iyi işte, nasıl olunursa öyleyim. Ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller, hepsinin selamı var sana. Ne de zormuş başa çıkmak, yokluğunla kucaklaşmak. Kime sorarsan seni andım, bitti dedim, gitti halimden anlar sandım. Haklı belki herkes kendi derdinde ya, bir ben mi varım bu dünyada? Selamı var sana, ne de zormuş başa çıkmak, yokluğunla kucaklaşmak. Kime sorarsan seni andım, bitti dedim, gitti halimden anlar sandım. Haklı belki herkes kendi derdinde ya, bir ben mi varım bu dünyada?
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuz telefon hattımızın diğer ucunda sanatçı Zafer Baykal bizlerle birlikte. Sayın Baykal, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar herkese.
Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sanatçı için sanıyorum evde kapalı kalmak diye bir şey söz konusu olmamalı, öyle değil mi? Ve yoktur diye tahmin ediyorum. Siz de gerçekten çok yönlü bir sanatçısınız. Evet, bir pandemi süreci yaşıyoruz. Biraz daha hafiflemiş olmakla birlikte hala da evlerimizdeyiz. Ama işte sanat bir şekilde kendine o ruhtan yer buluyor ve resim olarak çıkıyor ve kendini gösteriyor. Müzik olarak kendini gösteriyor. Seramikte kendini gösteriyor. Siz gerçekten tüm bu sanat dallarına oldukça hakimsiniz. Emeklerinize sağlık. Dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsetmenizi rica edebilir miyim? Ben şöyle kısa bir toparlama yaptım ama hemen sizi tanıtmak için. Sizin sesinizden evet, dinleyelim.
Tabii ki. Ben Erzurum'da doğdum. İlk ve orta lise öğrenimi ülkemizin birçok şehrinde tamamladım. Babamın memur olması nedeniyle. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldum. Ve Adapazarı'nda depreme kadar belediye ve bünyesinde çeşitli resim ve dağcılık kursları verdim. Özel bir kanalda 4 ay sanat yönetmenliği, dekor tasarımı, yardımcı sunuculuk yaptım. Daha sonra da 99-2001 yıllar arasında İstanbul'da Kadıköy'de kendi atölyemde resim çalışmalarıma devam ettim. Sonrasında 2001'de itibariyle Van 100. Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak 13 yıl çalıştım. Ve hayatımın Manisa'dan önceki evresi, yani Manisa şu an 16. kentim bu ülkede yaşadığım. Tam bir Türkiyeliyim aslında bu anlamda. Fakat aşık olduğum Manisa'ya yerleştim. Tesadüf sonucunda geldim. Ve üniversiteden istifa ederek kendi sanat okulumu açtım. 5 yıldır da burada devam ediyoruz çalışmalara. Tabii ki bu ressam olarak devam eden hayatım 30 yaşına kadar. 30'undan sonra resim iş öğretmenliğinde yüksek lisans yaparken son anda müzik aletlerini tezimi çevirip jüri müdürü, müzik bölümü hocalarını kabul ettirerek resim iş öğretmenliğinde müzik aletleri üzerine yüksek lisans yaptım.
Nereden geldi aklınıza? Hani resim üzerine zaten eğitim almışsınız, devamını, yüksek lisansınızı yapmışsınız. Hani birdenbire müziğe yönelmek, o an hani içinizde nasıl bir heyecan doğdu, onu öğrenebilir miyiz?
Evet, bu bizim aslında hayatımızda olan bir şey. Akademide eğitim alırken bize iki tane nesne aldırılırdı. Birisi müzik çalar, o zaman teyp radyoydu, ve bir kettle. Biz sürekli resim yaparken müzik dinlerdik. Tabii ben de akademisyen olup hayatıma orada Van'da devam ederken sürekli müzik dinleyerek resim yapıyordum. Bir anda böyle gözüme ritim yapma isteği her zaman çocukluğumdan beri var. Yani babam da daha önce TRT Erzurum Radyosu'nda bağlama çalan birisi olduğu için çocukluğumdan beri ben de evet, ilk konserim hatta ilkokul 5. sınıfta bağlama çalarak iki ritim arkadaşımla öyle bir okula konser vermiştik. Ama ben bağlamayı bile ritim aletine dönüştüren bir insandım.
Arkasını mı çalıyordunuz?
Birçok yerini çalıyordum. Birçok yerini. Yani çok enteresan şekillerde tutup onu ritim aleti olarak kullanıyordum. Bu hep içime tabii oturmuş anlaşılan. Hatta lisans eğitim alırken gitarın üzerinde de fırçalarla ritim yapıyordum. Arkadaşlar akort basıyorlardı. Birkaç konserde de bunu denedik. Sonrasında işte Van'da bu resim yaparken böyle bir anda ritim yapma isteği duydum. İki tane 5 litrelik pet şişeyi gözüme kestirdim. Çok anlık doğaçlama, gayri ihtiyari diyelim. Bunları elime aldım, kestim, bantladım, fırçalarımla ritim tutmaya başladım. 4 ses alıyordum.
İçinde su var mıydı pet şişelerin?
İçinde yoktu. Bir tarafı açık, bir tarafı kapalı. Bir yıl yaklaşık Balkan müzikleri üzerine, özellikle Bregovic üzerine ritim tutmaya başladım. Sonra tabii o enstrümanın sesi bozulmaya başladı doğal olarak. Gözüme oradaki damacanaya ilişti.
Büyüyor, evet.
Evet, ve bir ses dedi ki al bunu çal. İçine bir miktar su koydum o zaman. Bunlar hep doğaçlama olan şeyler. Sonra onu çalmaya başladım. Fakat Şimdi sert bir enstrüman, müzik aleti olarak yapılmamış, dünya nüfusunun %99'u neredeyse su koyup içiyor. Ben onun ritim aletini dönüştürdüğüm için şu an 8 ses alabiliyorum ondan. İlk çaldığımda sağ elimin serçe parmağı kanıyordu. Bir hafta bekliyordum, kabuk bağlasın da iyileşsin diye. Bir hafta sonra tekrar çalmaya başlıyordum. Öyle çala çala artık şeyi kanatmamayı öğrendim.
Elinizle çalıyorsunuz tabii değil mi? Hani evet, fırçalarla demiştiniz evet.
Yok, artık tamamen elime döndü. Hı-hı. Çünkü ben resimde de fırçanın dokunmasını çok sevmiyorum. Fırça karşıtıyım. Tırnaklarımla resim öyle yapıyorum. Mi? Tuval üzerine
dokunmak
karışık teknik.
Siz hem tuvale
evet,
hem
her şeye
nesneye
dokunmam gerekiyor. Anladım. Duyular çünkü bende o noktada çok fazla aktif çalışıyor. Görsel hafızada olduğu için. Ama bu daha sonra bende sinesteziye de dönüştü. Müzik aletlerinde bunu çok kullandım. Ben artık sesi görebildiğimi fark ettim bu enstrümanlar hayatıma girdikten sonra.
Ne güzel.
Evet. Bu damacanadan sonra tabii o da yetmemeye başladı. Adını su ruhu koydum.
Damacananın daha büyüğünü düşünemedim şimdi.
Kendi kanallarımda görsel olarak kayıtlar var. İsteyen dinleyicilerimiz oradan da izleyebilirler. Video kanalı üzerinden. Tabii bu o sırada yüksek lisans eğitimi alıyorum. Resim üzerine yapacağım ama danışman hocama gidip hocam ben bu enstrümanlara gönül kaptırdım. Bunların kökeni Afrika'da 120 kabile üzerinde çalışma yaptım tezim nedeniyle. Tek bir kabileye ait Nijerya'da. Igbo kabilesi. Bu kabilenin kadınları bunu buluyorlar ilk etapta. Normal su taşıma nesnesi iken ikinci bir delik açılıyor. Ve bu delikten akan suyun ve çıkan sesin hoş bir ses olduğunu kanısına varıp kendi ritüel törenlerinde kullanıyorlar. Dünyada tabii 74'ten itibaren bunlar tamamen müzik aletini dönüşmeye başladı Amerika'da. Hı hı. Bir seramik sanatçısı dönüştürdü. Türkiye'de de geliyor, üretiliyor, satılıyor. Ben de bunun üzerine yanlış bilmiyorsam iddialı olmamakla beraber ilk tez yazan insanım. Benden öyle sonra mi? Da birkaç değerli seramik sanatçısı arkadaşım, akademisyenler bunlar üzerine yazdılar ama ben 15 yıldır düzenli olarak bunlar üzerine hem üretiyorum hem geliştiriyorum. Aynı zamanda da multidisipliner anlamda 11 tane bilim dalını birleştirdim. Bunlar üzerinden çalışıyorum. Yani nörolojiden tutun da nörofizyoloji, arkeoloji, çalgı yapım bölümü, maden mühendisliği, cevher hazırlama bölümü, makine mühendisliği, endüstri tasarımı, daha şu an aklıma gelmeyen birçok bölümden hocalarla ortak çalışmalar yapıp burada da Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'ne de teknokente kabul edildim. Bunların Ar-Ge inovasyon çalışmalarını bitirip aslında benim doktora tezim sayılıyor bu. Şu an yerli tasarım, yerli ham madde olarak %98 oranında müzik aleti olduğunu ispatladım bilimsel olarak.
Harikasınız. Afrika'ya gittiniz mi bizzat ve orada incelemelerde bulunabildiniz mi?
Hayır, hiç kısmet olmadı. Nijerya Büyükelçiliği ile görüşmüştük. Hatta Gazi Üniversitesi'nde de çok değerli bir profesör hocam vardır, Nezihe Şentürk. Onun da buradan kulaklarını çınlatayım.
Evet, kulakları
o da bunlar üzerine olsun çalışırken, orada da hatta bazı yüksek lisans derslerine yardımcı olarak girmiştim. Hoca ile gitme imkanımız olacaktı ama olmadı. Fakat yani Afrika, Nijerya benim için bu kabilesi çok özel bir kabile. İngiltere'den o kabileden ayrılmış bir sanatçıyla tanıştım. Hala da görüşürüz. Sosyal medyanın gücü bu anlamda gerçekten çok önemli. Gitmeme gerek kalmıyor. Yani dünyada evet, udu yapan herkesi biliyorum.
Udu dediniz, müsaadenizle sözünüzü keseceğim. Udu kelimesini dinleyicilerimize biraz anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü bildiğimiz kadarıyla o udu sizin tasarımınızla farklı güzel bir dönüşüme uğradı. O enstrümanınızı anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Evet, tabii ki. Afrika'daki Igbo kabilesinde özel bir dil var, Igbo dili. Igbo dilinde udu vurularak çalınan çömlek anlamına geliyor. Diğer anlamı da abant mibredir, barış anlamına geliyor. Ve dünyaya udu olarak yayıldı. Etik olması nedeniyle de uduyu her zaman kullanıyorum. Çünkü udu ilk benim bulduğum bir şey değil. Afrika'da benim bildiğim 300-400 yıl öncesinden beri var olan bir ritim enstrümanı. Fakat ben üniversitede yakın dostlarım, hala eşim de dahil birçok dostum bana zaf derler. Zafer'in kısaltmasında. Evet. Zaf'la U'yu birleştirdik. Zafudo adında yeni bir marka yarattık. İlk icat ettiğim enstrümana Zafudo adını koydum. Genel olarak da dünyada Zafudo Perküsyon serisi olarak yayılmaya başladı. Ama şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 32 tane icat ettim. Ve hepsinin kendi içinde farklı isimleri var.
Hmm. Oidu, Gabi. İsimlerin de bir manaları vardır herhalde, öyle değil mi?
Tabii. Zaleba var, Oidu var, Gabi var. En son Okay Temiz için bir enstrüman icat ettim. Ona Okayza adını vermek istiyorum.
Üretirsen. Ona hediye edeceksiniz.
Evet, Okay Temiz'in de kulaklarını buradan çınlatalım. Çok değer verdiğim, önemli, bu ülke için değerli bir sanatçıdır. Bu şekilde icat olmaya başladı. Hatta büyük bir seramik firması da bir konser için gitmiştim seramik bayramlarına. Onlar benim en büyük ritim enstrümanım 2 metreye 3 metre içine yarı gövdesine kadar 4 kişi sokup ritim çaldırdığım bir tasarımım var. O firma, seramik firması bunu yapabileceğini söyledi ama şu an kaldı. Ben de o zaman onlara eğer bu enstrümanı siz yaparsanız sizin firmanızın adını vereceğim dedim. Görüntü olarak da onlara isim de çok benziyor. Böyle kendiliğinden gelen isimler oluyor. Ama benim için çok önemli olan Zaleba var mesela. Gong gibi 60 santim çapında havaya asılı olarak çalıyorsunuz ve içinden teller geçiyor. Burgularla açıp boşaltarak rezonans titreşim verip içeride sesler değişime uğruyor. Zaleba, Avanos'ta yaşayan Defçi Zelha Aba. Defçi Zaleban diyorlarmış ona. Gençlerin aralarını yapıp düğünlerinde de gidip çalıyormuş. Çok özel bir kadınmış bu. Ben de o hikayeyi öğrenince o enstrümanda hepsini daha çok ben Avanos'ta değerli ustalarla ürettik onları. Ben çünkü tornada elle şekillendirme yapamıyorum. Ama başlarında birlikte çalışmadığımız zaman da müzik aleti olmuyorlar. Zaleban'ın, Defçi Zaleban'ın adı yaşasın diye o enstrümana Zaleba adını verdim. Böylelikle de benim için bir anısı olmuş oldu. İsimler bu şekilde böyle devam ediyor.
Sayın Berkan, şimdi programımızın ilk sizinle konuştuğumuz dakikalarında pet şişe ve damacanalara bir su ruhu kelimesini yakıştırmıştınız çok güzel bir şekilde.
Evet.
Şimdi Zafudo sonrasında geldi. Aslında o kadar arzu ederdim ki keşke bu pandemi sürecinde olmasak, sizi stüdyomuzda ağırlasak, burada canlı yayında canlı canlı bu enstrümanları çalmanızı rica etsek ama olsun, inşallah pandemi süreci sonrası sizi stüdyomuzda ağırlamayı çok arzu ederiz.
İnşallah. Seve seve.
Hem su ruhunun o su sesini hissettiğimiz su ruhunun hem Zafudo'nun sesini dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Şöyle 2 dakikalık kısa bir dinleti hazırladık biz dinleyicilerimiz için. Müsaade ederseniz tam da şimdi o dinletiyi dinleyicilerimizle buluşturalım. Bir doğaçlama da var aynı zamanda yine Zafudo ile yaptığınız. Dinleyelim, sonrasında söyleşimize devam edelim, olur mu?
Tabii ki, tabii ki.
Buyurun efendim. Sayın Baykal o kadar güzel ki vallahi elimde bir kalem, önümde bir masa, kendimi böyle ritim tutmadan edemedim. Gerçekten kim bilir canlı izlemek ne kadar büyük keyif verir insana. Emeğinize
evet,
sağlık.
Yani seslerini orijinal, çünkü enstrümanlara parmaklar haricinde avuç içiyle de özel ritim vurulduğu için ben onlara açık ve kapalı düm olarak belirtmek istedim ses olarak. Hatta tezde bunları notasyona da dönüştürdük kendi içinde özel anlamda. Birebir dinlediğinizde farklı oluyor. Tabii ki mesela bir kongreye katıldığımda ritim terapisi üzerine orada çok ilginç şeyler keşfettim. Kendimle ilgili ve enstrümanlarla ilgili. Atalarımı taradım bu noktada. Bizim soyadımız nedeniyle atalarım Baykal Gölü'nden geliyor. Şu anki Tuva Cumhuriyeti'nden. Ve atalarım da o yüzden o Horasan'dan Bayburt'a geliş, Erzurum'a ilerleyiş sürecinde bizde birçok özel yetenekleri olan insanlar vardı. Ben de babaannemden el aldığım için şu an sesi görebiliyorum ve bu noktada da rahatsızlıkları tespit edebiliyorum. Sanırım burada şeyler, diğer hislerimiz de açılıyor. Bu el alma nedeniyle Zafudu Perküsyon serisi benim hayatımda yeni bir şey açtı. Çünkü toprakla suyu karıştırıyorum, ateşle pişiriyorum, havayı büküyorum ve çalarken de kendimi bir ağaç olarak hissettiğim için aslında 5 o kutsal elementi Zafudularla birleştirip izleyiciye farkında olmadan içimizdeki suğura dokunmak diyorum ben. İnsanları o noktada aslında bir ayağa kaldırma hikayesi, hani kıyam et dediğimiz kıyametin bir sürecinde insanları bir başka bir noktaya sokuyor bu ritim enstrümanları. Birebir dinlemek o anlamda hep o yüzden farklı
çok
oluyor.
Çok farklı hisler uyandırır. Peki Sayın Baykal, şimdi dedim ya sanatın her dalıyla ilgileniyorsunuz diye, edebiyat kısmını biraz değinelim. Son dakikalarımıza yavaş yavaş girerken. Şimdi
evet.
Resimle başladı, müzikle devam etti, sonra şiir. Şiir peki tüm bu hislerinizin şu anki dışa vurumu mu acaba? O Kırık Sesler kitabınızı biraz anlatır mısınız?
Aslında resim hayatımla şiir hayatım hep beraber gitti. Çünkü ben 1996 yılından beri yazıyorum. Üniversite 2. sınıftan itibaren. Günlüklerle başlayıp kısa öykülere dönüştü. Sonra devrik cümlelere dönüşüp alt alta inmeye başladılar. Aslında şu an 13 kitabım hazır. Bu sadece ilki. İzleyici yani okurlarla da ilk buluşmamız. 98'den
Kırık Sesler. Yani daha 12 kitap var önümüzde görebileceğimiz, öyle mi?
Evet, farklı isimler adında ama hep bir yok oluş simgecisi mahlasıyla çıkacak. Bu anlamda da aslında halk edebiyatında da geleneksel olarak özel bir durumum da var. Ben Aşık Sümmani'den de mahlas aldım. Ve bu mahlası da kullanıyorum Kaygısız Eren olarak. Bu şekilde devam eden bir yazma serüvenim var. Yani pandemide de özellikle bahçemde oturup daha çok yazmama neden oldu. Çünkü o bir anda çıkıyor ve düşünce hızıyla yazmak gibi hep bir takıntım var 96 yılından beri. Düşünce hızıyla anlık çıkıyor, yazılıyor ve yazıldığı şekilde kitaba basılıyor. Kitabın kapağında da tırnaklarımla resimlerinde yaptığım dokuyu koyduk. Bu anlamda da anlamlı oldu ve o şiirler için yaptığım resimleri koyduk. Büyük boy, yağlı boya çalışmalar. İlginç bir kitap oldu, bir seçki oldu aslında. Yani 22 yıllık yazma serüvenimden ilk okurla buluşmamızda bu 22 yılda nereden nereye gelmişiz, şiirlerimiz ne olmuş?
Evet.
Oluşumunu yaşadık.
Evet. Sayın Baykal, süremizin sonuna yavaş yavaş yaklaştık. Son birkaç cümleyle de okulunuzdan bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Ne kadar öğrenciniz var? Hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz?
Ben aslında güzel ülkemde 3 tane üniversitenin kuruluş çalışmalarında bulundum. Kurucu üyeliğim var bu anlamda. En son 4. olarak da kendi okulumu kurdum. Ve bu okulda 5 yıldır sanat anlamında her alanda eğitim veriyor. Hatta çok değerli hocam Profesör Doktor Cihat Aşkın'la birlikte çalışıyoruz. Onun CAKA projesinin de Manisa'daki kolunu ben yürütüyorum. Ve çok değerli eğitimler veriyoruz müzik anlamında. Resim alanında da ben eğitimler veriyorum. Güzel olan noktalardan biri de şu, 4 yıl önce akademiye gönderdiğim sevgili öğrencilerim mezun oldular Ve şu an kurumumda benimle birlikte meslektaşım olarak çalışıyorlar.
Ne kadar güzel.
Manisa'nın kızlarını daha çoğunlukta olmak üzere ve %98 başarıyla akademiye kazandırdık. Sanat alanında güzel eğitimler aldılar ve inşallah hem ülkemizde hem de aşık olduğum Manisa'mda değerli hizmetlerde bulunacaklar. Bu yıl itibariyle hep mezun oldular. Bir grubuyla da birlikte çalışmalar yapıyorum. Böyle kendini kısa sürede döndüren, yetiştiren bir okula dönüştü.
Evet, peki son olarak bu Zafudu çalan var mı içlerinde öğrencilerinizin, merak salan?
Aa, yok. çünkü daha çok grafik, seramik, resim, başka heykel bölümlerinde okuyorlar. Ona yönelen olmadı.
Ama bir evlenmeniz gerekiyor aslında, bir öğrenci yetiştirmelisiniz diye düşündüm şimdi.
Yani inşallah bir gün o da olur. Benim daha çok okuldaki eğitimim hep resim üzerine. Yani ritim ve seramik üzerine eğitim vermiyorum. Onu başka hocalarım veriyorlar. Ben etik olarak sadece resim eğitimi veriyorum.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İnşallah bu pandemi sürecini de en yakın zamanda atlatırız ve siz yine öğrencilerinizle kan kana can cana eğitimlerinize devam edersiniz diye temennide bulunalım. Ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi günler, kucak dolu sevgiler.
Çok sağ olun efendim, hoşça kalın.
Hoşça
kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, çok yönlü sanat serüvenine resimle başlayan, seramik ve müziği harmanlayan ve birçok projeye imza atmasının yanında bir de Kırık Sesler isimli şiir kitabı bulunan Zafer Baykal'la hem çalışmalarını hem de şiir kitabını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Başım bir aşka boyun eğer.
sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Sezin Hanım, hoş buldum.
Şimdi bölümümüze geçmeden önce sevgili Elif Berna Kutluata'ya dedim ki ya o mavi güzel gözlerinize bakmadan ben şimdi nasıl sohbet edeceğim sizinle dedim. O da bana dedi ki edebiyatçı ne de olsa gönülden gönüle bir yol vardır, biz o yolu kullanırız dedi. Aynen öyle. Aslında pandemi sürecindeyiz, evet, yan yana değiliz ama gönüller hep bir. Onun yine sizlerle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz biz de aynı zamanda. Bugün Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan mizah kitabı örnekleri konuşacağız. Aslında gülmeye, kahkahaya çok ihtiyacımız olduğu günler belki de.
Elbette, elbette. Her şeyden önce gönülden gönüle bir yol vardır için Neşet Baba'ya, Neşet Ertaş'a her şeye rağmen diyelim, ayrılıklara rağmen selam olsun. Şimdi mizah ve gülme üzerine tabii ki çok ihtiyacımız var. Biz kendimizi biraz mutlu etme ihtiyacından yola çıkarak böyle şeyler söylüyoruz ama gerçekten de bedenimizin çok ihtiyacı var. Biraz da bu yüzden seçtim bu kitapları ve bu konuyu bu hafta. Gülmek ve sağlık üzerine yapılmış araştırmaları derleyen bir kitap var. Mizahın iyileştirici gücü. Birebir tedavi amaçlı kullanılan mizah ve gülme ve kahkaha üzerine bir kitap. Alan Klein'in Epsilon'dan çıkmış. Mizahın iyileştirici gücüne baktığınız zaman birkaç başlık var. Dinleyicilerimizle önce onu paylaşmış olayım ben. Birkaç şeyden bahsediyor. Bir tanesi kalp sağlığına birebir etkisi olduğunu. Damar sertliği, damar tıkanıklığı biz sıklıkla duyuyoruz. Biz de yaşımızın gereği galiba arkadaşlarımızda da var. Stent takıldı diye. Bu tür durumlarda gün içerisinde kişinin gerçekten kendi sesini duyacak şekilde birkaç kez kahkaha atması, yani gülümsemenin ötesinde bir şeyden bahsediyor. Bunun damarlar üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiş. Yine tedavi gören insanların, özellikle de tedavi süreci bazen hani acı ilaç diyoruz ya, hastalığın verdiği ağırlık kadar ağır olabiliyor. Bir takım durumlarda da gün içinde gülümsemenin, mutlaka kahkaha atmanın, uyanık geçirilen sürenin büyük bir bölümünü gülümseyerek geçirebilmek için bazı malzemelerden yararlanmanın, komedi filmi olabilir, kitap olabilir, çok etkili olduğunu söylüyorlar. Bir de bizim kendi kendine gülmekti, yani kendi kendine konuşmak, kendi kendine gülmek çok makbul sayılmaz. Fakat bunun, yani kendi kendine gülmenin faydaları olduğunu tespit etmişler.
Ben müsaadenizle araya girip küçük bir şey
tabii,
söyleyeceğim.
Lütfen,
çocukluğumdan
buyurun.
Gelen bir cümle ama hani tabii doğruluğunu bilemem. Gülmek ve kahkahanın hani böyle bir masada iftar sofrası gibi hani her şey olur ya, işte pirzolar, yiyecekler, etler ve yiyebileceğiniz her türlü lezzetli yiyecek örneğin ona bedel olduğunu çocukluğumdan
tabii, tabii.
beri hep duymuştum. Gerçekten de öyle galiba. Bedeni aslında o hepsinin besinini almak ve enerjiyi depolamak anlamında çok büyük faydası olduğunu.
Evet, tam da sizin söylediğinizi söylüyor aslında bu araştırmanın bir bölümü. Bir takım vitaminleri, mineralleri aldığımızda onları kullanabilmek için gereken ara süreçlerin, ara biyokimyasal süreçlerin oluşabilmesi için de gülmek önemli. Gülümsemek çok önemli ama gülmek, yani biraz sesimizin çıkması da önemli. Kendi kendine gülmenin de şöyle bir faydasını görmüşler. Kendi kendinize gülebilmek demek aslında tarafsız bir iç iletişimi gösteriyor. İşte bu yüzden mizah kitaplarına ihtiyaç var. Karikatüre ihtiyaç var. Kimi zaman içimizden gelen o kendimizi anlamaktan, bir tür kişisel aydınlanmadan doğan gülümsemeler var.
Evet.
Hepsi çok kıymetli. Mizahın faydası üzerine konuşurken ikinci bir kitap daha tavsiye etmek isterim dinleyicilerimize. Kahkahanın Zaferi. Bu da biraz nasıl söyleyelim, amaçlı olarak gülmeyi, gülümsemeyi, kahkahayı kullanmakla ilgili bir kitap. O kitap da der ki bir bakış açısı kazandırır gülebilmek. Çünkü gülüyorsanız normalde baktığınız yerden başka bir yerden bakıyorsunuzdur. Bir de dengemizi korur. Yani iç dengemizi koruyabilmek için ideal olmadan mükemmel olur insan diyor. Ve ideal olmadan mükemmel olmayı deneyimleyebilmesi için kendi kusurlarını, yanılgılarını, yetersizliklerini, eksikliklerini de görebilmesi gerekir. O noktada işte mizaha ihtiyacınız vardır. Bir yıkım değil de bir farkına varma için mutlaka mizahın eşliğine ihtiyaç duyuyoruz. Hı-hı. Ve tabii ki mizah başa çıkma aracıdır. Biz şu günlerde karantinadayız. Dolayısıyla bazı şeylerle başa çıkabilmek için de mizaha ihtiyaç duyuyoruz.
Elbette.
İlk kitabım, tavsiye edebileceğim ilk kitap, çok keyifli bir kitap. Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi adlı kitabı. Aşağı yukarı 100 yılı anlatan bir kitap. Çok keyifli bir kitap. Yani ben çok iyi bir okuyucu olamayabilirim, hele de telefonda ve bu kadar kısa sürede. Dolayısıyla kitaptan pek alıntı yapmak istemedim. Ama kitabı eline aldığı zaman dinleyicilerimiz bir şey fark edecekler. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihinde belli insanlar var, ama hani bir romanda insanı nasıl tanırsınız? İşte ismiyle, soyadıyla bir yerde geçirir yazar, değil mi? Ayfer Tunç biraz farklı bir üslup izlemiş. Kişileri tanımlayarak size tanıtıyor ilk cümlede. Hiç kimse ismiyle, mesela Mustafa Keklik olarak karşınıza çıkmıyor. Bir de yazar kitabında bu isimleri kalın harflerle, koyu siyah kalın harflerle yazdırmış. Mustafa Keklik'i bize şöyle tanıtıyor: Özcan Deniz'in Asmalı Konak dizisindeki haline benzeyen, ancak silahı yanlış yere ateşleyip sözü yanlış anlaşılan zavallı yakışıklı Mustafa Keklik.
Zavallı yakışıklı.
Mustafa Keklik'in hikayesi gerçekten güzel, çünkü şu aralar işte biz de şiddetten, özellikle kendini koruyamayana yönelik şiddetten çok yakınıyoruz. Evet. Bu kadın olabilir, erkek olabilir, herhangi bir canlı olabilir. Kendini koruyamayana yönelik şiddetten yakındığımız şu günlerde Mustafa Keklik bizim için çok iyi bir karakter. Çünkü öfkesine hakim olamayan ve şiddet göstermek isteyen, fakat bir türlü şiddetini ve öfkesini doğru yere kanalize edemeyen, bununla ilgili ne söylese yanlış anlaşılan bir karakter. Dolayısıyla sabah okurken ben de çok eğlendim.
Acaba kişiler bu kitapları okuduğu zaman kendini o karakterin yerine koyabilir mi?
Tabii tabii. Ben bile Mustafa Keklik'in halinden anladım yani, Özcan Deniz'e benzemesem de. bir başka karakter var. Başhemşire Servinaz Ceviz'in kafasında saksı kırdığı taksici Hademe Cumali. Bu da bir hastane olduğu için bu Karadeniz kıyısında yapımı bir türlü tamamlanamayan, fakat aynı zamanda sürekli kapsamı değiştirilen bir hastaneden bahsediyoruz. Aslında Ayfer Tunç'un bu 100 yıllık hikayesi bir hastanenin yapılamama hikayesi gibi değerlendirilebilir. Yani yapılıyor, fakat her seferinde bir
sorun çıkıyor. Evet.
Dolayısıyla başhemşire Servinaz Ceviz'in kafasında saksı kırdığı taksici Hademe Cumali önemli bir karakter. Derdi günü güzel gözlü kadınlarla olan Cevdet Bektaş ve gut hastalığı için ayakları şişen ve yaz kış 42 numara terlik giyen eşi Naime Bektaş hakkında bir bölüm var. Ve beden eğitimi öğretmeni ve kız voleybol takımı antrenörü Civan Caymaz ve badem gözlü Şehrivan öğretmen hakkında bir hikaye var. Bunlar sadece birkaç tanesi. Kitap oldukça kapsamlı bir kitap. Bu karakterlerden aşağı yukarı 80-90 taneyle tanışabilirsiniz kitabın içerisinde. Ve aslında ülkemize, kendi hallerimize, kendi iletişimsizliklerimize bakıyoruz.
Gerçek hayattan karakterler değil mi?
Kurmaca, fakat şöyle bir özelliği var. Ayfer Tunç'un bu kitabı, yani Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, aslında biraz bize memleket hikayesi anlatıyor. Şöyle, olumluya özdeşleşmeyi biz çok kolaylaştırıyoruz. Örneğin bir kahramanlık hikayesinde siz baş kahramanla özdeşleşirsiniz. Ama aslında biraz önce dedim ya, ideal olmayan mükemmeller insanlar. Yani eksikler, gedikler, bir takım hırslar, hevesler, hevalar. Bunlar da kendimizi sobelememiz gerekiyor. Ayfer Tunç bize kendimizi güzel sobeletiyor. Yani hiç kimse demez ki ben işte fiziksel güzelliğe düşkünüm kardeşim. Hayır, ruh güzelliği de var demek istersin. Bunu çok güzel anlatıyor kitabında ve bunu yaşlı bir hanımefendi üzerinden anlatıyor. Ve çok da insanın hem kendini sobeleyeceği, hem içinde bulunduğu toplumu sobeleyeceği ve bunu yaparken de yakınmak, üzülmek, hüzünlenmek yerine gülerek evet ya hakikaten diyebileceğiniz bir süreç var. İkinci bir kitabımızdan bahsetmek isterim. Serseri Standartları Sempozyumu. Bu güzel bir kitap çünkü hakikaten bir serseri standartları sempozyumu yapıldığını hayal edin. Ve buraya da çeşitli düzeylerde serseriler katılıp kendi görüşlerini dile getiriyorlar.
Serserilerin karakterleri hangi açıdan, yani niye serseri diye anlatılıyor o kişiler?
Vecdi Çıracıoğlu çok güzel yerleştirmiş. Bunu soracağını okuyucunun bildiği için bir sempozyum bildirgesi var ki olağanüstü bir bildirge. Zaten şey diyor, çalışma ahlakına karşı öncü isyan hareketinin temellerini atmak için sempozyumu yapıyorlar ve içinde serseriler var ama serserilerin içinde de bir bilge serseriler var ve bilge serseriliği kuralları var. Biraz o kurallardan bir iki tane aldım, paylaşmak isterim dinleyicilere.
Buyurun.
Bilge serseri kurallarının birincisi gevezeden uzak durmak. Ruh sağlığı ve ömrü uzatmanın bir yolu olarak bilge serseri gevezeden uzak durur. Gevezelik yapmaz, gevezelik yapılmasına müsaade etmez. Neden? Çünkü gevezelik serserinin ruhuna terstir. Serseri kendi kendine sığınan insan olduğu için çok konuşmaz, konuşulmasına izin vermez. Düzden sus der. Eğer kişi sustan anlamıyorsa, sözden anlamayana su yerine deniz suyu içirir. Yine anlaşılmazsa arızanın doruğunda yeni icatlar çıkarır ve bilgeliğini ortaya koyar. Bilge serserinin bir diğer kuralı her türlü mekanda uyuyabilmektir. Bilge serseri uyuma konusunda sorun çıkarırsa bilgeliğini kaybedeceğini bilir. Kendi kendine sığındığı için bir yerde çok kalmaz, mekan yadırgamaz, uykusu geldiği an o mekan neresiyse orada uyur. Bir acı ama ilginç kuralı daha var bilge serseriliğin. O da şu: bilge serseri sözüne, canına, malına kast edecek olan celladın titizini seçer. Bilge serseri kendinin yargıcı, kendinin gardiyanı, kendinin celladıdır. Dolayısıyla bir kasıtla karşı karşıya gelecekse temiz, titiz, işinin ehli, tavrının farkında olmasını gözetir celladının, yani karşısındaki kastedenin diyelim.
Evet, aslında işte mizahın gücü burada sanıyorum ortaya çıkıyor. Hani mizah sadece gülmece değil aslında. Hani güldürürken
tabii.
Düşündürme unsuru çok çok ön planda gerçekten.
Aslında kara mizah da var, o başka bir başlık. Fakat her mizah kitabının içinde ya da metninin içinde diyelim, biz konumuz içinde kalırsak, mutlaka bir şey var. Yani siz bir sızıyı görmeden oradan yola çıkamazsınız. Mutlaka bir gücü var ve gülmenin iyileştiriciliğinin bir kısmı da buradan geliyor. Yani o anda düşünmüyorsunuz. Hem düşündürüp hem gülmekten çok aslında belki düşünmeden gülüyorsunuz okurken ya da izlerken ama.
Bilinçaltı mı işliyor acaba?
Evet, atmosfer gibi, yani iklim gibi, evet. Sizin kimyanızı, sizin iç biyokimyanızı etkiliyor. Siz o anda o iklimin ne kadar etkisi altında kaldığınızı bilmeseniz de bunun iyi bir örneği Cem Yılmaz, evet, gösterileridir. Çıktığınızda tekrar edersiniz ama asla onunki gibi komik olmaz ya. Orada işte o var. Topluca bir gücü harekete geçiriyor ve o ana kadar görülmemiş bir şeyi gösteriyor. O görüldükten sonra onu tekrar etmek o kadar keyifli gelmiyor tabii ki.
Evet.
Bir diğer kitabımız Murat Menteş'in bir kitabı. Murat Menteş'in pek çok kitabı var ama ben en sevdiğimi seçtim. Dinleyicilerimiz de Murat Menteş'in bütün kitaplarını samimiyetle ve hararetle tavsiye edebiliriz. Dublerin Dilemması, yani dublörün ikilemi diyebiliriz. Hı hı. Kitapta bir albino karakterimiz var. Para için ve biraz da karizma için birinin yerine geçiyor karakterimiz ve ondan sonra da ondan çıkamıyor. İkilemi bu. Ve gerçekten eğlenceli ve Murat Menteş'in kitap kapaklarını görenler de fark edeceklerdir. İçi de dışı da ilginç bir kitap. Murat Menteş'in kitabından da bazı başlıklar seçtim. Bunların her biri bir başlık. Örneğin uçan halı yıkama makinesi diye bir başlığımız var. Büyü için gereken enerji nerede depolanır diye bir başlığımız var. Kısa çöp tarihi, kısa çöpü çekme tarihi var. Kont Dracula'nın imdat çağrısı var, iftira terapisi var, orangutanları utandıran insani ultimatomlar var, 27 bin yıllık fetret devri var ve Murat Menteş'in kitaplarında da ilginç yüzdeler var. Dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Ben pek çok yazmışım ama birini söyleyeyim. Evinizin sincaplar tarafından istila edilmesi ihtimali 210 milyonda bir. Her bölümde 5-6 tane böyle ilginç ihtimal paylaşmış.
Peki şunu merak ettim. Şimdi bu kitapları algılayabilmek için hani bir yaşın üzerinde olmak şart mı? Örneğin işte 15 yaşındaki bir genç okuduğunu
yok,
anlar mı?
Bunlar Murat Menteş'in kitapları keyifli. Gençler de tercih edebiliyorlar ama diğer kitaplar içinde nasıl söyleyelim? Genç yetişkinler elbette ki okuyabilirler ama 15 yaşın üstüdür diyerek yetinelim. Yani hani genç ilk gençlik kitapları da değildir. Genç yetişkinler kitabıdır diyelim.
Evet.
Ben baya iyi okuyucular için bir kitap, son kitabımızı da tavsiye
etmek
isterim.
Çok kısa rica ederim.
İhsan Oktay Anar'ın Efrasiyab'ın hikayeleri beni okurken koltuktan düşüren bir kitaptır. Zaten İhsan Oktay Anar'ın okuyucuları bilirler, hiç bahsetmeye gerek yok. Ama hakikaten iyi bir metin okumak istiyorum ve kahkaha atmaktan duramayacağım diyorsanız da Efrasiyab'ın hikayeleri son tavsiyemiz olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bile yüzümüzü güldürdünüz. Kim bilir okuduktan sonra neler hissedeceğiz. Hem yayınımıza katıldınız hem de bizi bu mizah kitaplarıyla tanıştırdığınız için ayrıca çok
teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan mizah kitabı örnekleri sundu bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.